Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kul
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Tahran
tarafından yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatü selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 29 Ordubehş 1401, Hicri Kameri 17 Şevval 1443 ve Miladi 19 Mayıs 2022 Perşembe. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerefi ile Türkiye-NATO ilişkileri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, Şia tarihinin büyük alimleri ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i çeşitli projelerin açılışını gerçekleştirdi. İran ile Rusya Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Umman, İran ile ticari ilişkileri geliştirmeye kararlı. İran'ın hafif nakli uçağı Seamorg görücüye çıkarıldı. Ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ihtiyacına vurgu yaptı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in video konferans yöntemiyle katıldığı törende serbest ticari, sanayi ve özel ekonomi bölgelerindeki çeşitli projeler hizmete verildi. Cumhurbaşkanı İbrahim'in katılımıyla düzenlenen bu merasimde sanayi ve kalkınma alanlarda 82 proje hizmete verildi. Cumhurbaşkanı Reis'i video konferans aracılığıyla katıldığı törende serbest ticaret, sanayi ve özel ekonomi bölgelerinde yer alan bu projelerin açılışı gerçekleştirdi. Kış menzili Maku, Parsyan, Sühlan, Sahlan, Luristan, Lamert ve Yemen bölgelerinde yer alan bu projeler için 6.100 milyar tümen kaynak harcandığı ifade edildi. Bu projelerin hizmete girmesiyle 8.000'den fazla vatandaş için doğrudan veya dolaylı olarak iş fırsatı sağlanıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün 82 projenin açılış töreninde yaptığı konuşmada serbest ve özel ekonomik bölgelerin komşularla ilişkilerin gelişmesinde etkin role sahip olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Reis'i bugün kalkınma ve sanayi alanında 82 projenin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada verilen raporların serbest ve özel ekonomik bölgelerin kendi esas felsefesi olan üretim, iş yaratma ve yatırım cezbine yakınlaştığını müjdelediğini belirtti. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında bu bölgelerin komşularla ilişkilerin gelişmesindeki etken rolüne işaretle Avrasya bölgesi ile ilişkilerin gelişmesinin İran için önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.
İran İnsan Hakları Kurulu Sekreteri Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler yaptırımların sivil insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini inceleyen raportörü tarafından İran halkının insan haklarının Amerika ve yaptırımları uygulayanlarca şiddetle ihlal edildiği tespit edildiğini kaydederek Sayın Duhan nihai raporunu Eylül ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sunacak dedi. Duhan'ın İran'ı ziyaretine değinen Garibabadi, Sayın Duhan, İnsan Hakları Kurulu'nun daveti üzerine tek taraflı ambargoların halkın insan hakları üzerindeki etkisini incelemek ve bu hususta hazırlanacak raporu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sormak üzere İran'a 11 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi diye belirtti. Duhan'ın İnsan Hakları Kurulu Sekreteri, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı dahil 30 bakanlık ve kurumun temsilci ve yetkileriyle bir araya geldiğine dikkati çeken Garibabadi, Birleşmiş Milletler raportörünün İran'da yaptırımların insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri hakkında incelemede bulunduğunu söyledi. Duhan'ın sağlık merkezleri ve İsfahan ile Kerenç kentlerini gezdiğini ifade eden Garibabadi, Sayın Duhan sağlık, ilaç, gıda, hava yolu, sigorta, bankacılık, taşımacılık, konut, enerji, emlak, tarım, ekonomi, kültürel miras, sığınmacılar birçok alandaki yetkililerle görüşmeler gerçekleştirerek tek taraflı ambargoların İran halkının insan hakları üzerindeki negatif etkilerini değerlendirmesinde bulundu. Garibabadi konuşmasını şöyle sürdürdü. Birleşmiş Milletler raportörü sivil toplum kuruluşları ile görüşmesinde önceden planlanan biçimde davrandı ve İran devleti bu konuda müdahil olmadı. Raportörün en önemli vurgusu şuydu. İlkin ve ikincil ambargolar yaptırım tehdidi ve yaptırımlara aşırı bağlılık genel olarak İran'da hümaniter durumu kötüleştirmiştir. Ülke veya kişi ve şirketlere karşı maksimum baskı kampanyası ve politikası ülkeler arasındaki sorunların barışçıl çözümünü, işbirliği, egemenlik eşitliğiyle iş işlerine karışmama ilkelerini ihlal ediyor.
İran ile Rusya Dışişleri Bakanları telefonda ikili ilişkiler, Ukrayna gelişmeleri ve nükleer anlaşma görüşmeleri hakkında telefonda görüştüler. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile telefon görüşmesinde nükleer anlaşmanın durumu ve Ukrayna'daki durumunu ele aldılar. Görüşmenin İran Dışişleri Bakanı'nın girişimiyle yapıldığı bildirildi. İkili ilişkilerdeki kilit konular ve de İran'ın nükleer programı konusunda nükleer anlaşmaların yeniden tam şekilde uygulanması vizyonu üzerine bu görüşmede tarafların odaklandığına dikkat çekilen açıklamada iki tarafın Ukrayna'nın durumu dahil uluslararası konular hakkında görüş tatilinde bulunduğu ifade edildi.
İran İslam Cumhuriyeti İslam Kültür ve İrşad Bakanı Katar Kültür Bakanı ile yaptığı görüşmesine işaretle yakın gelecekte İran ile Katar'ın işbirliğinin daha da artacağını belirtti. Katar Kültür Bakanı İran İslam Cumhuriyeti ile kültür, sanat, eğitim ve medya alanlarında işbirliği ve münasebetleri gelişme zeminlerini ele almak üzere Tahran'da bulunuyor. Katar Kültür Bakanı bugün İran'ın mevkidaşı İsmail ile birlikte Tahran'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'nı da ziyaret etti. İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'i Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Katar Kültür Bakanı Abdurrahman bin Hamed Ali Sani ağırladığına işaretle bu görüşmede iki ülkenin kültürel münasebetlerinin geliştirilmesi konusunda görüş tatilinde bulunduklarını vurguladı. Bakan İsmail Katar ile ilişkilere daha da gelişmeye hazır olduklarını işaretle yakın gelecekte İran ile Katar'ın işbirliğinin daha da gelişeceğini de belirtti.
İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Umman yetkililerinin İran ile ikili ticari ilişkileri her seviyede geliştirmeye kararlı olduklarını belirtti. İran ile Umman arasında ticaret hacmi geçen Hicri Şemsi yılında 1 milyar 336 milyon dolara ulaşarak %53 oranında büyüme kaydetti. İran Umman İş Forumu Maskat'ta İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı ve Umman Ticaret Odası Başkanı'nın katılımıyla düzenlendi. Bir ticari heyet başkanlığında Umman'da bulunan İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Ali Rıza Peymanhak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Umman yetkililerinin İran ticari heyetini çok sıcak şekilde karşılamalarına işaretle bunun komşu ülkenin ikili ticari ilişkilerin geliştirmesine ilişkin kararlılığını gösterdiğini vurguladı. Peymanhak, Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in ziyaretinin kuşkusuz bölgesel ilişkilerde yeni bir fasıl açacağını vurguladı.
İran Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen hafif nakliye uçağı Simorgh, Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aşiyani'nin katıldığı törenle tanıtıldı. İsfahan kentinde düzenlenen törende konuşma yapan Tuğgeneral Aşiyani, İran'da vatanımızın coğrafi konumu itibariyle her zaman sel, yangın ve deprem gibi çeşitli doğal afetler yaşanıyor. Bu nedenle kurtarma helikopteri filosuna hafif nakliye uçaklarının eklenmesi vatandaşlara ve devlet kurumlarına hizmet sağlayabilir dedi. Tuğgeneral Aşiyani, Simorgh nakliye uçağının uçuş testleri Savunma Bakanlığı'nın havacılık uzmanları tarafından yapılmaktadır ifadesini de kullandı. İran Savunma Bakanı inşallah Simorgh üretim tesisinin aşılması ile birlikte ülkenin havacılık sektörünün kapasitesinin arttığına tanık oluruz diye konuştu.
Devrim karşıtı yapılanmaları çalışan bir unsur ülkeden firar etmeye çalışırken yakalandı. Nergis Mansuri isimli devrim karşıtı unsur son günlerde silahlı bölücü grubun yardımıyla ülkeden çıkmaya ve yurt dışındaki yapılanmaya katılmaya çalışırken ülkeden yasa dışı yollardan çıkarken yakalandı. İrna'nın haberine göre devrim karşıtı isimlerden olan Mansuri, İran International Televizyon Kanalı gibi yabancılara bağlı kanal ve medya ile işbirliği yapıyordu.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 280 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.253'e, vaka sayısı 7.229.354'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 731'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.028.491'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ülkesinin Türkiye ile karşıtlık içerisinde bulunmadığını savundu. Dendias Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip olması durumunda Türkiye'nin bu silahları Yunanistan'a karşı kullanmayacağına ilişkin net bir güvence olmalıdır dedi. Yunanistan'da yayın yapan Star TV, kendisinin ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in hafta başında Amerika'ya yaptığı ziyareti ilişkin değerlendirmede bulunan Dendias, Türkiye'nin Amerika'dan F-16 satın alma perspektifine ilişkin soruya yanıt verdi. Dendias, Yunanistan Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil, ancak basit bir şey söylüyor. Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip olması durumunda, Türkiye'nin bu silahları Yunanistan'a karşı kullanmayacağına ilişkin net bir güvence olmalıdır. Yunanistan kendisine söz düştüğü kadarıyla eğer bu sistemler belli bir zaman sonra bizi tehdit edecekse Türkiye'ye silah sistemlerinin yenisini verilmesini ya da mevcut silah sistemlerinin güncellenmesini onaylayamaz dedi. Dendias Yunanistan'ın Amerika'nın Türkiye'nin düşmanı haline dönüşmesine ya da Türkiye'yi NATO'dan çıkarmasına yönelik bir beklentisi olmadığını belirterek biz Amerika'dan uluslararası hukuk ve deniz hukuku konusunda net bir duruş bekliyoruz diye konuştu.
Suriye'nin kuzeyinde bir Türk askerinin daha hayatını kaybetti bildirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde bir askerin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada 13 Mayıs'ta PKK unsurlarının Zeytin Dalı operasyon bölgesine açtı. Ateş sonucu yaralanan bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında bu saldırıda bir Türk askerinin daha hayatını kaybetti ve 3 askerin yaralandığını bildirmişti. Suriye yönetimi defalarca Türk askerlerinin bu ülke topraklarından çekilmesini isterken Türk Silahlı Kuvvetleri operasyona devam ediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Rusya ile ilişkiye ve Rus doğalgazına ihtiyaç olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Moskova ile ilişkiye ve Rus doğalgazına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Erdoğan, Putin veya Zelenski ile ilişki kesme niyetinde olmadıklarını, Türkiye'nin Rusya ile ilişki veya bu ülkenin doğalgazından vazgeçmeyeceğini kaydetti. Bazı gözlemciler Erdoğan'ın çifteli politikasını Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk konusunda başarısızlığından kaynaklandığını bildiriyor.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini bloke etti. Haberin ayrıntılarını dinliyorsunuz.
Türkiye, NATO üyeliğine resmi olarak başvuru yapan İsveç ve Finlandiya'nın hızlandırılmış prosedürlerle kabulünü engelledi. New York Times gazetesi, üst düzey bir diplomata dayandırdığı haberinde NATO'nun başvuruları hızlandırılmış olarak işleme sokmasıyla ilgili ilk çabayı Türkiye'nin blok ettiğini yazdı. Ankara'nın NATO büyükelçilerine çoğunluğu PKK ile ilgili kaygılarını dillendirdiği bir liste sunduğu ve bir erken oylamayı engellediği bildirildi. Bu durumda başvuruların 30 üye ülkenin tamamının parlamentosunun onayından geçmesi gerekecek ve diplomatlar bunun bir yılı alabileceğini belirtiyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etmesinin ardından Stoltenberg, "Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye daha önce de terörist olarak kabul ettiği gruplarla bağlantılı kişilere iki ülkenin ev sahipliği yaptığını belirtmiş ve 2019'da Suriye'yi gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyon sonrası devreye sokulan silah ambargolarını hatırlatmıştı. Uzmanlar iki ülkenin üyeliği konusunda Türkiye'nin elindeki pazarlık gücünü isteklerinin yerine getirilmesinde kullanma konusunda kararlı olduğunu düşünüyor. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Kiev'in müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etmesi halinde Moskova'nın barış müzakerelerine dönmeye hazır olduğunu söyledi. Rudenko, "Müzakere sürecini sonlandıran biz değiliz, süreci duraklatan Ukraynalı partnerlerimiz. Müzakere masasına dönmeye hazır olduklarını söylediklerinde biz olumlu yanıt vereceğiz" dedi. Rus diplomat, "Önemli olan noktanın istişare edilecek hususların bulunmadığını olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in 10 Rus diplomatı sınır dışı etmesine yanıt olarak Portekiz'in Moskova Büyükelçiliğinden 5 çalışan istenmeyen kişi ilan edildi. Bu kişilerin ilgili notanın Büyükelçiliğe iletildiği tarihten itibaren 14 gün içinde ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Bugün Portekiz'in Moskova Büyükelçisi Madalena Fischer Bakan'la çağrıldı ve kendisine Portekiz yönetiminin Rus temsilciliğinde çalışan 10 personeli istenmeyen kişi ilan etmesi adımı kararlılıkla protesto edildi. Dostane olmayan bu adımın Rusya-Portekiz ilişkilerini olumsuz etkileyeceği vurgulandı.
Haber kaynakları Irak'ın Nasiriye ve Semave kentlerinde iki Amerikan askeri konvoyuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Sabere News Telegram kanalından bildirdiğine göre bugün Irak'ın Zikar vilayetine bağlı Nasiriye kenti ve El Müsenna vilayetine bağlı Semave kentinde Amerikan askeri konvoylarına saldırı düzenlendi. Geçtiğimiz hafta bir Iraklı güvenlik kaynağı Divaniye vilayetinde Amerika'ya ait olan 3 askeri konvoyuna saldırı düzenlendiğini bildirmiştir. Kimliği bilinmeyen Katibe Sebekon isimli grup birbiri yayınlayarak Amerikan askeri konvoylarına yönelik saldırıları üstlenmişti.
Sırada bültenimizin son haberi var. İbrani kaynaklar, işgalci rejim İsrail'in Demir Kubbe isimli füze sisteminin bu rejimin hava kuvvetlerine ait bir uçağa doğru iki füze fırlattığını duyurdu. Siyonist kaynaklar şimdiye kadar defalarca Demir Kubbe füze sisteminin Filistin direnişi tarafından fırlatılan füzeleri izlemekte başarısız kaldığını itiraf etmiştir. Rusya El Yom'un haberine göre bugün ise sabah saatlerinde işgal topraklarının kuzeyinde yer alan, yerel saatte saat 9.15'te hava saldırısı için siren çalmaya başladı ve bölge sakinlerine 10 dakika süreliğine sığınağa girmeleri için talimat verildi. Ancak daha sonra bu operasyonun yanlış tespitten kaynaklandığı ifade edildi. Siyonist rejim ordu sözcüsü yaptığı açıklamada hava savunma savaş uçaklarını yanlış hedef tespit ettikleri için izleyici füzeler fırlattığını ve bu yüzden sirenlerin çaldığını kaydetti. Bir askeri kaynak da Lübnan topraklarından işgal topraklarına doğru hiçbir hava aracının girmediğini belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti halkının din alimlerine ilgisi etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Müslüman halkı da dahil olmak üzere bölge halkları arasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geleceği hakkında artan endişelere rağmen Bakü'deki bazı yabancı bağlantılı hareketler ve akımlar Azerbaycan Müslüman halkının İranlı din alimlerine bağlılıkları hususunda endişelerini belirtti. Bakü'de esas olarak Siyonist akımı, Türkçüler ve sapkın Nurcular hareketini desteklemekte aktif olan bu yabancı bağlantılı akımlar aslında Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının gerçek kaygı kaynaklarıdır. Milletvekilleri ve diğer siyasi ve sosyal figürler ve şahsiyetler olarak rol oynayan bu şahıslar pratikte bu Müslüman ülke halkının temel endişeli kaynakları da sayılırlar. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi temsilcilerinden biri, bu ülke halkının çoğunluğunun İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'ye ve diğer İranlı din alimlerine duyduğu sevgiden endişesini dile getirdi. Bu bağlamda bir başka Nurcu ve Türkçü acentesi Fazıl Mustafa Gazanferoğlu da Azerbaycan halkının İmam Hümeyni ve Şii alimi mercilerine duyulan sevgiden rahatsızlığını dile getirdi. Ömrünü yabancılara hizmet ederek geçiren ve her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkına karşı tavır almış bu sözde siyasetçi ve şair, Azerbaycan Cumhuriyeti halkının %90'ından fazlası Müslüman ve Şiidir. Ülkenin halkının sadece %10'u ateist ve hükümet yanlısı fikirlere sahiptir, akıllı ve okuryazardır ve dini zararlı bir yaşam tarzı olarak seçmemiştir, dedi.
Bu yalan beyanlar Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının komünist rejim baskısı altında 70 yılı aşkın bir süredir dinlerini koruduğu bir dönemde yapılıyor. Geçmişte Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Allah'ın dininin adının anılması bile yasaklanmış olsa da bu ülkelerin halkının büyük çoğunluğu temel dini bilgilerini çocuklarına ve gelecek nesillere aktarmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasından sonraki yıllarda İslam dinini ve 12 İmam Şia dinini zayıflatmak için yapılan bu sayısız komplolara rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti halkının Şii kimliği, dini inançları ve bağlılığı hala güçlüdür. Azerbaycan Cumhuriyeti halkı hep Ehl-i Beyt'e saygı duymuş ve İran İslam Cumhuriyeti ile dostluk ve kardeşliklerini takdiri şayan bir şekilde sürdürmüşlerdir. Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkı, yabancı düşmanı, akımların çeşitli komplo ve oyunlarına karşı her zaman şaşırtıcı ve güçlü bir direniş göstermiştir. Bu olaydan Azerbaycan Cumhuriyeti halkının vergilerinden para kazanmasının ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin petrolünü satmasının yanı sıra vatanını Satmaktan da çok gelir elde edenlere endişe bileceği açıktır. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının ise asıl endişesi Bakü hükümetine bağlı protesto ve kurumlarda bu tür politikacıların varlığıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşanan son olayın da bir özeti olarak şunu söylemek gerekiyor ki yabancılara bağlı milletvekilleri, yazarlar ve şairlerin devri bitmiştir ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkı da bu insanları tanımıştır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise 5 devlet kurumunun Taliban tarafından feshedilmesi etrafında. Taliban yönetimi Afgan İnsan Hakları Komisyonu da dahil olmak üzere eski Afgan hükümetinin 5 kilit kurumunu feshetti. Taliban yetkilileri Afganistan'ın karşı karşıya olduğu ekonomik kriz nedeniyle hükümetteki İnsan Hakları Komisyonu gibi bazı sözde gereksiz kurumların feshedildiğini duyurdu. Geçen yıl Ağustos ayında iktidara ve yönetimin başına gelmesinden bu yana ilk yıl bütçe tasarısını sunumunda Taliban yönetimi Afganistan'ın bu mali yılda 44 milyar Afgan yani 501 milyon dolar bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Geçici Taliban hükümetinin sözcü yardımcısı Emanullah Semangani, bazı bölümler gerekli görülmedi ve bütçeye dahil edilmedi. Bu nedenle feshedildi. Feshedilen diğer birimler arasında Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi ve Afgan Anayasası'nın uygulanmasını izleme komisyonu yer alıyor açıklamasında bulundu. Taliban'ın önceki Afgan hükümetlerinin doğru yanlış mirası olan Afganistan'daki 5 kurumu feshetme kararlarının ülkedeki demokrasiyle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı kurumlara karşı olduğunu gösteriyor. İnsan Hakları Komisyonu Afganistan Anayasası'nın uygulanmasını denetleme komisyonu ve bu ülkenin Yüksek Ulusal Barış Konseyi işlevi cumhuriyet ilkesini ve Afgan halkının temel haklarını korumak olan kurumlardır.
Taliban'ın Afganistan'da demokrasi ile ilgili 5 kurumu feshetmesi ve bunların sonunu açıklaması grubun hala ülkede İslam Emirliği kurmaya çalıştığı yönündeki spekülasyonları da güçlendirdi. Çünkü halkların hukukunu ve demokrasi hakkını koruyan kurum ve kuruluşların kaldırılması tekelden ülkenin yönetilmek istendiği de gösteriliyor. Bu yüzdendir ki Taliban yönetimi bu tür kurum ve kuruluşların var olmasına da gereksiz görmektedir. Taliban hükümetinin Afganistan'ın yapısının temel insan haklarını savunan devlet ve sivil toplum kuruluşlarının çıkardığı bir durumdur. Afganistan mevcut durumda İnsan Hakları Komisyonu veya Anayasa İnceleme ve Denetleme Komisyonu gibi kurumların varlığına ciddi bir şekilde ihtiyaç duyuyor. Afganistan'daki sivil kurumlar kalıcı olarak ülkenin siyasi ve sosyal yapısından çıkarılırsa halka karşı Taliban hükümeti veya aşırı gruplar tarafından insan hakları ihlalleriyle birleştirilmiş bir tür otoriter ve tekercilik ortaya çıkacaktır. Böylece bu tür ihlalleri izleyecek ve insanların haklarını tarafsızca savunacak hiçbir kurum kalkmayacak. Bu süreç ise halk ihlallerini de güçlendirecek. Ayrıca Taliban'ın Anayasal Denetim Komisyonu'nun feshetme ve bütçe planının dışında tutma planı, grubun Afgan Anayasası'na inanmadığını ve komisyonu ani bir şekilde feshederek anayasanın geri döndürülemez şekilde kaldırması yönünde olası bir izlenimi de bıraktı. Uluslararası toplumun da Taliban hükümetine yönelik temel itirazlarından ve eleştirilerinden birinin ve Afganistan'daki Taliban yönetimi resmi olarak tanıma konusundaki isteksizliğinin grubun demokrasiye bağlılık göstermemesi ve halkın bireysel ve toplumsal haklarını da hiçe sayması olduğu da göstermemesi ve halkın bireysel ve toplumsal haklarını da hiçe sayması olduğu ancak Taliban'ın tekrar aynı istikamette hareket ettiği ve sivil kurumları feshetmesi söylenmelidir. Son adımlar ise Taliban'ın tanınmaması konusunda çeşitli bölgesel ve uluslararası kurumlarda teşvik edebilir ve Taliban'ı daha büyük bir küresel sorunlarla karşı karşıya bırakılacaktır. Görünen o ki Taliban hükümetinin Afganistan'daki 5 devlet grubunun feshetme hamlesi, grubun kapsayıcı bir hükümetin oluşumuna ve ülkede de gerçek bir demokrasinin kurulmasına yönelik tutumu hakkında güvensizliği de artırabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
İran terörizmine bir ulaşım için
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e NATO'ya üyeliklerine evet demesi için 10 maddelik şartları ileri sürdüğü ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik konusu ile ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti, gündeme yansımıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısında açıklamalarda bulunarak NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik dedi. Şimdi bu iki ülkenin NATO'ya üyelikleri Türkiye'nin kaygılarını beraberinde getirmektedir. Yani Türkiye'den yansıyan haberler bu yönde ama NATO'nun mahiyeti ve Türkiye'nin hangi amaçlarla bu örgüte üye olması meselesini de bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız
buyurun,
için.
Buyurun.
Şimdi efendim öncelikle NATO'nun geçmişi ve bir tür mahiyetine bakacak olursak bu örgütün kuruluş amacı ve dünyada faaliyetlerinin hangi yönde olduğu konusundan dilerseniz başlayalım sohbetimize. Bu konuda nasıl açıklarsınız görüşlerinizi efendim?
Aslında NATO Şumali Atlantik ölkelerinin bir harbi birliğidir, askeri birliğidir. Müttefik ittifakıdır, askeri ittifakıdır. Şumali Atlantik deyəndə belli olay bu NATO məsələsi. Yani əslində coğrafi baxımından əlavə ki, yəqin ki Avropadır və əsasən Şumal və Qərb Avropa bir təşkilatıdır və Amerika buna başçılıq edir. Amerika baxmayaraq ki, yenici dünya yani dünyanın o başında 15 bin kilometrede olsa, vəli hər halda batıdır və bunların bir-birləri ilə, yani bu cür olanda bu ki Şumali Atlantik ittifakı değil. Nedir olur Amerika'da yenici dünya dünyanın o başından buna ittifak olur? Bunun gaydir, bunun bir mahiyyətin təşkil verən əsas mehvərlərdən birinə, əsas zəminlərdən birinə. O da budur ki, bunlar bir Hristiyan, Məsihiyyət bir ittifaqıdır. Məsihi ölkələrin ittifaqıdır. İsevi ölkələrin ittifaqıdır. İkinci mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bunlar Anglo-Sakson ölkələrin ittifaqıdır. Və təbiidir ki, Məsihi və Anglo-Sakson ittifaqı olduğu üçün bu dinə, yəni Məsihiyyət dininə və eyni hal bu irqa, Anglo-Sakson irqına mənsub olan ölkələri və insanları savunmaq üçündür. Odur ki, bu əvvəldən də təbiidir ki, bu ölkələrin və bu irqi, bu məzhəbi təmsil edən insanları qorumaq üçün yaranıb və o zaman təbii ki, siyasi baxımdan da bir məsələ var idi. O da bu idi ki, keçmişdə Sovet və Sovetin əğmarı dövrəvərində olan ölkələr keçmiş Yugoslaviya, Polşiya və Qafqaz ölkələrində, Cənubi Qafqaz ölkələri, Şimali Qafqaz ölkələri, eyni halda Mərkəzi Asiya və eyni halda o zaman sosialist və komünist ölkələr, o cümlədən məsələn, hətta keçmiş Şimali Yəmən, bəzi Avropada olan ölkələr ki, hər halda Albani kimin, Yugoslavi kimin, bunlar da hər halda Şurəvinin əğmarı hesab olunurdular keçmiş Sovetin. Və onlar da bir ittifaqdır. Yəni, bir növda Sovetin əleyhinə bir ittifaq idi siyasi və eyni halda əskəri ittifaqdır ki, Sovetin genişlənməsinin qabağını alsın. Bu, NATO-nun mahiyyətindən ibarət.
Tahran Radiosu.
Doğru. Şimdi efendim, Türkiye'nin bu örgüte üye olmasının hedefleri ve aslında karşılıklı çıkar konusunda ne kadar örgütü Türkiye kendi lehine kullandığı konusunu da konuşuyorlar gündemde. Yani bu örgütün nihai ve yani asıl hedefinin ne olduğunu siz de iyice anlattınız kuruluşundan beri. Ama şimdi Türkiye'nin burada faaliyet göstermesi NATO'ya üye olan ülkeler için nasıl yorumlanır, nasıl analiz edilir?
İki bakımdan buna yanaşmak olar. Birincisi NATO üzv ölkələrin baxımından. NATO üzv ölkələri təbiidir ki, həm irq baxımından, həm din baxımından Türkiyəni özlərinlə bir görmürlər. Onlarla da bir dördü. Yəni nə Anglo-Saksona mənsub bir irqdir, nə də Məsihiyyət, yəni Hristiyan dünyasına bağlı olan bir ölkədir. Əsasən Türkiyə 98% müsəlman bir ölkədir. Pəs nədir oldu o NATO bunu özünə üzvlüğə qəbul etdi? Bu qeydirdi o zaman soğuk savaş dövrünə, Sovetin o zaman inkişafına, Sovet o zaman indi NATO şərqə sarı inkişaf eləyir, genişlənir. O zaman əsasən Sovet öz nüfuzu altında ölkələri genişləndirirdi, komünizm ideoloji əsasında işçilərdən, çiftçilərdən himayət altında. Türkiyədə o zaman çox fəqir, yoxsul bir ölkə olduğu üçün və orada demək olar işçi və çiftçi örgütləri çox olduğu üçün mayil idilər bino sosialisti bir orada rejim və qrup yaransın. Ona görə çalışırdılar ki, təbiidir ki, sol qruplar orada bir hükuməti ələ keçirsinlər. Təbiidir ki, Türkiyənin coğrafi şəraitinə baxanda Ağdənizlə Qaradənizi bir-birinə qovuşdurur. Böyük, önəmli dünyada olan Dardanel ilə Bosfor tənkələrin bu ölkədədir. İstanbul kimi mühüm şehir bu ülkededir ve dediğim kimi Ağdeniz ve Karadeniz'in sahibi, önemli sahilleri Türkiye'nin elindedir. Şarkının Qarbin arasında bir körpü kimindir. Tabii ki NATO öz tehlikesizliğini nazara alarak çalıştı ki Türkiye'ni faydalansın ve Türkiye'den öz tehlikesizliğini korumak için istifadə eləsin. Türkiye'nin NATO'a üzv elədi. Ki keçməsin o zaman Sovet grubuna, ki Sovet yaxınlaşa, Sovet qüvvələri Avrupa'nın mərkəzinə və Balkanlara. Bunu demək istedim ki, soğuk savaş üçün, Avrupa üçün, NATO üçün çıxarları əsasında Türkiyəni aldılar NATO'nun içinə. Amma Türkiyə niyə bunu qəbul etdi? Türkiyə də bunu üçün qəbul etdi ki, o zaman əvvəl Türkiyədə əsasən əskəri bir qüvvələr idi. Təbii ki, əskəri qüvvələr 12 Eylül 28 Şubat belə həməşə hərbi dərbələr, əskəri dərbələr olub. Hükumət adamları əsasən hərbiçilər olub. Yəni bu iki əskər millətin göz bəbəyidir deyə əskər həməşə öz nezəsin millətin gözünün bəbəyinə soxub hükumət eləyib orada. Bu əskərlər istəyiblər bir qərbi NATO əskəri örgütünə, beynəlxalq əskəri örgütünə üzv olsunlar. Və bir də Türkiyədə əsasən layiq bir rejim olduğu üçün və qərb yönüllü olduğu üçün həməşə Cumhuriyyət dövründə layihlər çalışıblar. Özlərinə İslami və şərqi bir hüviyyət yox, bəlkə bir qərbi, batıq bir hüviyyət axtarsınlar. Ona görə orada elə tək o cür deyil, heykəllər də qoyanda üzün batıya qoyurlar. Təbii ki, heykəllər də üzlərin batıya çördülər. Onlar da fikirlədilər NATO-a üzv olsalar, təbiidir, NATO-nun qərb ölkələrinə aid olduğu üçün qərb də Türkiyəni öz bir parçası sanar və Türkiyə Avropanın birliyinə qoşular. Bu hədəfinə də Türkiyədə bu iş oldu. Təbii ki, bu müddətdə NATO Türkiyəni idarə eləyib neçə ildə. Eyni halda NATO da Türkiyədən piyada qara əskər kimi faydalanıb. Hər yerdə NATO-nun yerdə qarada bir əskər bir yerə göndərmək lazım olub kürədən, o yandan, bir yandan, Əfqanistandan Türkiyənin əskərlərini göndəriblər. Türkiyənin əskərlərinin nəyəcə vardır ki, kürədə ölə. Kimin bunun nəfi neydi? Bu, təbii ki, Amerikan istəyirdi orada. Sovet ilə rəqabət edilirdi. Türkiyənin əskəri də gedib ölməlidir. Amerika əskərini göndərməyəcəkdi ki, ora. Onlar da bunun üçün keçmiş əskəri, keçmiş soğuk savaş dövründə Türkiyəni NATO-ya üzv elədilər.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Türkiye-NATO ilişkiler konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Konuyla ilgili sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın sizlerle paylaşacağız değerli dinleyicilerimiz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'ya baskın düzenlemesi, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarından devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi'nin yurt dışındaki siyasi büro başkanı Mescid-i Aksa'nın tamamen İslam dinine ait bir yer olduğunu ve Filistin halkının buranın Yahudileştirmesine izin vermeyeceğini vurguladı. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs kenti, Filistin'in ayrılmaz bir parçası ve İslam'ın en önemli üç kutsal yerinden biridir. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın yurt dışındaki siyasi büro başkanı Halid Meş'al yaptığı açıklamada Filistin halkının Mescid-i Aksa'nı Yahudileştirmesine, bölünmesine ve yıkılmasına izin vermeyeceğini belirtti. Halid Meş'al, Siyonistlerin planlarını hala hayata geçirmek istediklerini kaydederek, Büyük Filistin milletini savaşın henüz bitmediği ve gelecekte Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yeniden saldırmasının beklendiği konusunda uyarıyorum diye kaydetti. Hamas lideri Mescid-i Aksa'nın tamamen İslami bir mekan olduğu ve Siyonistlerin bu mukaddes mekanla ilgili hiçbir hakkı olmadığı için işgalciler tarafından desteklenen ve bazı Avrupalı politikacılar tarafından ibadet yerlerine erişim özgürlüğü konusunda kullanılan ifadenin yanıltıcı bir terim olduğunu söyledi. Kudüs kentinin İslami Filistin kimliğinin ana sembolü olan Mescid-i Aksa, işgalci rejimin Kudüs'teki yıkıcı eylemlerinin her zaman hedefi olmuştur.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, İran Genelkurmay Başkanı'nın Tacikistan ziyareti, Siyonist rejimin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmaya devam etmesi, Yemen'in başkenti Sana'a uluslararası havalimanından ilk uçuşun Suudi koalisyonun 6 yıllık yasağının ardından gerçekleşmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Türkiye'den bir Alevi heyetin İran ziyaretine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Türkiye'den bir grup Alevi şahsiyet İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil kentinde Veli-i Fakih'in Erdebil temsilcisi Ayetullah Seyyid Hasan Ameli ile bir araya geldi. İran'ın bildirdiğine göre söz konusu görüşmede Alevi heyet üyeleri Erdebil Cuma Hatibi ile görüşmekten memnuniyetlerini dile getirerek Türkiye, İran ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin üç devlet ancak bir milletten oluştuklarını ve tüm birliktelik içinde birbirlerinin menfaatlerini korumaları gerektiğini vurguladı. Görüşmede Ayetullah Ameli de yaptığı açıklamada Türkiye'nin izzeti İran'ın izzetidir ve bizim milletimiz zorluklarda Türkiye milletinin yanında olmuştur. Birkaç yıl önceki darbe girişiminde de İran ilk baştan itibaren Türkiye hükümetinin yanında yer aldı dedi.
Hemşeri gazetesinde İran-Suudi Arabistan görüşmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran-Suudi Arabistan görüşmeleriyle ilgili yeni bir haber olup olmadığına ilişkin soruya yanıt olarak son tur görüşmelerden bu yana yeni bir gelişme olmadı dedi. İRNA Haber Ajansı'na konuşan Hatipzade, İran ve Suudi Dışişleri Bakanlarının Bağdat'ta gerçekleştirebilecekleri olası toplantıyla ilgili ortaya atılan iddialar hakkında yorum yapmadan şunları söyledi. Bu tür müzakerelerde görüldüğü gibi diyalogların devam etmesi yöntemi ve takip edilme şekli gibi bazı konular gündeme taşınmıştır. İran Milli Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu üyelerinden biri, Tahran ile Riyad arasında ilk anlaşmaların sağlandığını ve yakın gelecekte Dışişleri Bakanı'nın Suudi Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini söylemişti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'de devam eden hayat pahalılığı.
Türk halkının Nekbe günündeki farklı gösterisi.
Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerilimler.
Ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik Türkiye'nin tepkisi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Yapılan son anketlere göre Türkiye'de mevcut ekonomik krizden ötürü yapılan zamların sonucunda halkın durumdan memnuniyetsizliği giderek artıyor. Türkiye'de TL'nin değer kaybetmesiyle daha net bir şekilde kendini gösteren ekonomik kriz, art arda gelen zamlarla Türkiye halkının yaşam koşullarına ciddi bir şekilde yansıdı. Liranın ciddi bir düzeyde değer kaybetmesinin aylarca Türkiye haberlerinin gündeminde olmasının ardından son dönemde ekmek ve yağ gibi temel gıda ürünlerinden elektrik ve doğalgaza kadar neredeyse her şeyi kapsayan zamların Türkiye'li vatandaşın hayatını olumsuz yönde etkilemesi ekonomist uzmanlarca tartışılıyor.
Geçen hafta Türkiye'de muhalefet partileri halkın yaşadığı geçim sıkıntısı ve ekonomik krizin büyümesiyle Türkiye hükümete yönelik eleştirilerini sürdürdü. Bu bağlamda İslami Eğilimli Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan hükümetini istatistikler hususunda yalan söylemekle suçlarken ekonomik durumu son 27 yılın en kötü durumda olduğunu belirtti. Karamollaoğlu, enflasyon, işsizlik ve sınıflar arasındaki çatlakların büyümesinin Türkiye'nin ekonomik durumunu iyice kötüye taşıdığını, Türkiye vatandaşlarının her geçen gün kötü ekonomik haberlerle karşılaştığını, zor günler geçirmekte olduklarını, daha zor günlerinde onları beklediğini söyledi. Temel Karamollaoğlu ayrıca yanlış bilgilerin ve istatistiklerin yayınlanması eleştirerek son günlerde enflasyon oranının Türkiye İstatistik Merkezi TÜİK tarafından %70 olarak açıklandığını ancak gerçek enflasyon rakamının 121.82 olduğunu, bunun da Mart 1995'ten beri görülmediğini belirtti.
Türkiye'li birçok uzman ülkenin iş gücü piyasasındaki çalkantıların ana nedenlerinden biri olarak milyonlarca Suriyeli mültecinin Türkiye ekonomisine katılmasını gösteriyor. Bu bağlamda Türkiye'de muhafazakar çevreden gazeteci yazar Ahmet Taş getiren müsait başkanı Mahmut Asmalı'yı eleştirerek onu halkı aldatmaya çalışmakla suçladı ve şöyle bir değerlendirmede bulundu. Maalesef pek çok büyük firma sahibi Türkiye halkının ağır iş yapmak istemediklerini söylüyorlar. Bu nedenle sanayi ve imalat faaliyetlerimizin çoğunu yabancı işçilere, özellikle de Suriyeli mültecilere devretmek zorundaymışız, diyor. Konu hakkında siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Eskide işte kesimler vardı. Üst sınıf, alt sınıf, orta sınıf tabakaları diye adlandırılıyordu. Bugün artık iki sınıftan oluşuyor. Türkiye'de açlıkla yüz yüze kalan belli büyük bir kesim. Diğer kesim de Türkiye'deki ekonomik rantını kendi lehine çeviren ve bu rantta olduğu kadarınca faydalanan az bir kesim vardır. Bu da yönetim kademelerinde birikken ve bu kesimde nemalanan belli bir kesimdir. Bugün artık açlık sınırı her Türkiye'nin yaşam alanında hemen hemen her kademede kendini baş göstermektedir. Demin bahsettiğiniz gibi işte tüm girdi fiyatlarına baktığımızda gıdadan tut enerji ve ısınma ve bu türde bütün kaynaklarda artık zam boyutunu aşarak artık ulaşamayacak boyutlara ulaştı. Ve bu nedenle Türkiye'deki kesimin artık yani bir yatırım veya bir gibi herhangi bir düşünceleri olmadığı gibi günübirlik nasıl yaşayabileceğini ve gıda alanında nasıl geçinebileceği hesabı yapılmaktadır. Bu da gittikçe toplum arasında tepkilere neden oluyor. Ve bu tepkilerin eğer toplum üzerinde baskının bu boyutta olmasaydı tepkilerin boyutu daha büyük olurdu. Ve bugün Türkiye'de her tepki gösteren ve yönetime karşı eleştiri hakkını kullanan her kesimi düşman olarak görüp ve bu nedenle yargı eliyle cezalandırılmak isteniyor ve bu konuda birçok kesim bu şekilde yargı yoluyla eleştirildiği için cezalandırılmış bulunmaktadır. Ve bu kesimin de yani bu şekilde belli bir dönem belki toplumu tepkilerini öteleyebilir ama bu tepkiler gittikçe birikim ve bir gün patlamaya neden olur. Bugün bu krizin birçok nedeni vardır. Yani ilk başta tek elden yönetimin nedenidir ve ikinci bir kriz de saldırgan politikalarının silahlanmaya vermiş olduğu önemi ve saldırgan politikasından dolayı sürekli bir çatışma halinde olan bir Türkiye. Bu ekonomik krizin başlıca nedenlerinden sayabiliriz.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Türkiye hükümetinin ırkçı İsrail rejimiyle barış girişimlerine rağmen Türkiye halkı hala İsrail'e karşı tutumlarını sürdürerek Filistin halkının haklarını savunuyor. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta Nekbe günü veya Türkçe karşılığı olan Felaket günü münasebetiyle Lazer'le Boğaz Köprüsü'ne Nekbe günü sizin büyük felaketiniz olacak ey İsrail. Filistin'in özgürlüğü çok yakın. Kahrolsun İsrail yazılarını yansıttı. Böylece Türkiye'nin Müslüman halkı bu farklı yöntemle Siyonist rejimin siyasetleri ve her geçen gün artan cinayetlerinden nefretlerini farklı şekilde gösterdi.
Burada ilginç olan ise Türkeliler Kudüs gününde olduğu gibi Nekbe gününde de Siyonistlerin işgaline karşı olduğunu ve İsrail'i tanımadıklarını defalarca farklı yollardan duyurmasına rağmen işgalci İsrail rejimi Cumhurbaşkanlığı sitesinin resmi bildirisine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyonist İsrail rejimi Cumhurbaşkanı Herzog'a yolladığı bir mektupta İsrail'in sözde bağımsızlık gününü tebrik etmesidir. Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere bazı batılı hükümetlerin bu konudaki yapıcı olmayan rolü göz ardı edilmemelidir. Bu hükümetler barışın sağlanmasına yardımcı olmak yerine Siyonist rejime para ve kitle imha silahları vererek Filistin halkının şehit edilmesinde ve yerinden edilmesinde İsrail rejiminin cinayetlerine pratikte ortak oluyorlar.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye hükümetinin Yunan karşıtı tutumlarının devamında Atina'yı ikili anlaşmaları ihlal etmekle suçladı. Sohbetimize konuya ilişkin raporumuza devam ediyoruz.
Uzmanlar Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilafların sebepleri ve köklerini ne olursa olsun mevcut durumda Erdoğan hükümet yetkililerinin genel olarak komşu ülkelerle tansiyonu yükseltme çabalarının Türk halkının ve hatta iktidarın çıkarlarına zarar vereceğini düşünüyor. Ankara'daki siyasetçiler Türkiye ve Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de kara suları konusunda anlaşmazlıkları olduğunu savunuyorlar. Son 40 yılda Türkiye ve Yunanistan arasındaki İhtilaflar iki ülkeyi defalarca askeri çatışmanın eşiğine getirdi. Bu gerilimler zaman zaman Türk deniz ve hava harekatları ile Ankara veya Atina'daki yetkililerin açıklamalarıyla iyice körüklendi. Yunan savaş uçakları Yunan hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle defalarca Türk askeri uçaklarını engelledi ve izlemeye geçti. Ancak Ankara yetkilileri hala bu hamlelere kararlı bir yanıt vermediği söylenebilir.
El Cezire Araştırmaları Merkezi uzmanı ve araştırmacısı Beşir Nafi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili olarak iki taraf arasındaki son zamanlarda artan gerilimden ekonomik faktörleri sorumlu tuttu. Bu önde gelen araştırmacı uzman şuna inanıyor: zenginlik, doğal kaynaklar ve endişelerden söz ediliyor. Çatışma sadece ulusal onur ve sınırları korumakla ilgili değil, doğal kaynaklar ve çok sayıda zenginlik kaynağıyla ilgili, büyük gaz kaynaklarıyla ilgili, çatışma maddi meseleleriyle ilgili olduğu görülmektedir. Bu çok fazla göze çarpıyor. Özellikle iki ülkenin enerji kaynaklarına sahip olmadığı için bu durum çok hayati bir rekabet olarak görülmelidir.
Türk askeri güçleri son birkaç yıldır iki komşu ülkeyi işgal ederek Suriye ve Irak'ta ulusal çıkarlarının peşinde koşuyor. Bu arada Türkiye, Libya'daki iki militan grup arasındaki gerginliğe müdahale ederek Libya'nın ham petrol kaynaklarını kontrol etmeye çalışıyor. Kafkasya bölgesinde Türk hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlığa müdahale ederek başka maliyetlere de katlanmıştır.
Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin bu yöndeki eylemleri Türkiye'nin Amerika ve Avrupa Birliği ile olan anlaşmazlıklarının artmasıyla beraber olunca Türkiye'yi zor bir döneme sıkıştırmıştır. Bu durum Ankara yetkililerinin askeri ve siyasi hamlelerini finanse etmesine imkansız hale getiriyor. Bu nedenle bu ülke insanlarını benzeri görülmemiş zorluklara sokan Türkiye'deki mevcut ekonomik krizin komşu ülkelere askeri müdahalesinden ve batılı hükümetlerle artan gerilimlerden kaynaklandığı söylenebilir. Bu arada yapılan araştırmalar Türkiye'nin Yunanistan'la kıta sahanlı ve sınır üzerindeki gerilimlerinin iki taraf arasındaki temel ihtilaflar olduğunu da gösteriyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik dedi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'ya üye olacak ülkelerin Türkiye'ye yönelik ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları kabul edilecek bir durum değil diye konuştu. Finlandiya ve İsveç'te yapılan görüşmeyle ilgili Çavuşoğlu, Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi yönünde çalışma önerisi geldi ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım, terör örgütlerine desteğe son vermeleri lazım dedi. İsveç'te iktidardaki sosyal demokratlar, pazar günü ülkenin resmen NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini duyurdular. Karar, Finlandiya'nın NATO'ya katılmaya hazır olduğunu açıklamasının ardından geldi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımıza ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şia tarihinin büyük alimleri. Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün sizlere 14. asırda Şia dünyasının büyük alimlerinden, İran'ın en siyasi alimlerinden Ayetullah Şeyh Fazlullah Nuri'nin hayatından kısaca kesitler aktarmaya çalışacağız.
Kameri 1259 yılında İran'ın kuzeyinde Mazandaran eyaletinin Nur bölgesinde Kecur'da dünyaya gelen ve Şeyh Fazlullah Nuri olarak tanınan Fazlullah Kecuri ilk öğrenimi ardından Tahran'a gitti ve bir süre sonra da eğitimini tamamlamak için Necef kentine hicret etti. Necef Dini İlimler Medresesi'nde Mirza Habibullah Reşdi ve Şeyh Razi yanında öğrenimini devam eden Şeyh Fazlullah, bir süre sonra Büyük Mirza Şirazi'nin derslerine katıldı. Büyük Mirza Şirazi'nin Samera'ya hicretiyle birlikte o da Mirza'nın öğrencilerinden oluşan büyük kalabalık ile birlikte Samara'ya gitti. Büyük Mirza'nın çok güvendiği biri olan Şeyh, Mirza tarafından Tahran'a dönmek ve İran'ın siyasi ve sosyal olaylarını yönetmekle görevlendirildi. Büyük Mirza'nın talebiyle Şeyh Fazlullah Nuri Hicri Kameri 1303 yılında ellilere merdiven dayadığı yaşlarda Tahran'a geldi.
Şeyh Fazlullah Tahran'da İslami ve dini ilimler tedris etmek ve dini kitaplar yazmakla meşgul oldu. Aynı zamanda İran'ın İslami toplumunda büyük etkileri olan öğrenciler de yetiştirdi. Bu cümleden günümüzde Şia mezhebinin en büyük dini ilimler medresesi olan Kum Dini İlimler Havzası'nı kuran Hac Abdülkerim Hayri'yi değinebiliriz. Şeyh Fazlullah Nuri, Büyük Mirza Şirazi'nin temsilcisi olarak din alimleri tarafından büyük saygı görüyordu ve Büyük Mirza ise ona çok güvenirdi. Öyle ki tütün ya da tenbaku yaptırımı olayında yaptırım fetvanın iptalini ancak Şeyh Fazlullah Nuri'nin reji anlaşmasının feshini onaylama şartına bağladı. Fıkıh, dini ilimler ve usulde üstün bilgiye sahip olan Şeyh Fazlullah Nuri diğer ilimlerde de büyük kabiliyetlere sahipti. Aynı zamanda toplumun gündemine tamamen vakıftı. İşte bu bilgi ve bilimsel maharet onun çok erken şekilde aydınlar ve devlet adamlarının dikkatini çekti. Öyle ki dönemin sadrazamı onunla dost oldu.
Ayetullah Şeyh Fazlullah Nuri'nin en önemli girişimlerinden biri Meşrutiyet Devrimi'ne verdiği destektir. Bizzat kendisi Ahun Horasani ve Necef'in diğer alimlerini Meşrutiyet Devrimcilerine eşlik etmeye teşvik ederek devrimin zaferini sağladı. Tahran halkı ve alimleri ülkenin kötü ve karmaşık durumuna itiraz amacı ile Rey kentinde Hazreti Abdülazim'in türbesinde oturma eylemi düzenleyerek adaletin sağlanmasını istediler. Bu itiraz diğer kentlere de sirayet etti ve isyanlar neredeyse tüm ülkeyi sardı. Fakat dönemin başbakanı Aynutdevli halkın taleplerini yerine getirmek istemiyor ve bu itirazlara karşı şiddetle karşı çıkıyordu. Olaylar çatışmaya ve kan akmasına kadar uzandı.
Ayetullah Şeyh Fazlullah Nuri'nin halk, alimler ve hatta saltanat ailesi arasındaki nüfuzundan haberdar olan Ayetullah Behbahani ve Tabatabai gibi Tahran'daki din alimleri kendisinden adaleti gerçekleşmesi için onlara eşlik etmesini istediler. Şeyh de halkın isteklerinin hakta olduğunu bildiği için bu isteği kabul etti. Alimler ve büyük bir halk kitlesi ise Kum kentine giderek Hazreti Masum'a Selamun Aleyha'nın türbesinde oturma eylemi düzenledi. Onların en büyük, en önemli talepleri İslam ahkamının gerçekleşmesi ve adalet hanenin kurulmasıydı.
Batı yanlısı aydınların halkın itirazlarına katılıp adalet taleplerini meşrutiyet talebine dönüştürdüklerinde bu iki talep arasındaki farkın çok iyi farkında olan Şeyh bu yeni harekete şüpheyle yaklaştı. Buna rağmen olaylara karşı çıkmadı ve meşruiyet devrimi zafere ulaşıncaya kadar halka verdiği desteği kesmedi. Böylece Şura Meclisi anayasayı tedvin etmekle görevlendirildi.
Tahran Radyosu.
Meclis milletvekillerinin çoğu batılı aydınlar ve genellikle Mason localarına üye olanlardan oluştuğu için anayasayı yazarken İslam kuralları ve ahkamını dikkate almadılar. Diğer yandan da Şeyh Fazlullah Nuri ve diğer alimler ise İslami usule riayet edilmesi ve İran için Şia mezhebinin resmiyete tanınmasını istiyorlardı. Din alimleri yasada reform için meclise önerilerde bulundular fakat meclisin Mahsun çoğunluğu ise önerileri reddetti. Sonuçta Necef alimlerinin diretmeleri ve Şeyh Fazlullah Nuri'nin çalışmalarıyla anayasa değişikliği kabul edildi. Bu değişiklikte ülkenin resmi dini İslam ve Şia mezhebi olarak kabul edildi ve Şia alimler için yasaları denetleme hakkı resmiyette tanındı.
Anayasa değişikliğinde ülke için Şia mezhebinin resmiyete tanınmasına rağmen Mason localarına bağlı basın ifade özgürlüğü bahanesiyle kendilerini açıkça İslami kutsallıklara hakaret hakkını tanıyarak Ehl-i Beyt imamları ve İslam'ı ahkam ve merasimleriyle alay etme hakkı verdiler. Bu konu din alimleri ve dindar halk kesiminin hoşnutsuzluğuna sebep oldu. Tam da bu sırada Ayetullah Şeyh Fazlullah Nuri onaylanan yasaların uygulama garantisi olmadığını fark etti. Aslında meşrutiyet yanlıları İslami ahkamı değil kendilerinin topluma egemen olmalarını istiyorlardı. Bundan sonra Şeyh Fazlullah Nuri ve kendisine eşlik edenler artık meşrutiyeti ancak şer'i ahkama bağlı olması şartıyla kabul edeceklerini belirttiler. Kutsal İslam dininin şer'i ahkamının gerçekleşmesi ise halk ve din alimlerinin baştan itibaren istedikleri talepleriydi. Fakat şimdi saptırılmaya çalışıldığını görünce onu düzeltmek istediler.
Meşruiyet taleplik sadece Tahran ve Şeyh Fazlullah ile sınırlı değildi. İran'ın tümünde alimler ve dindar kesimin talebi buydu. Fakat meşrutiyet yanlarının propagandaları ortamı puslu hale getirerek avam ve sade halkı da din alimlerine karşı kışkırttırırlar. Halkı daha fazla aydınlatmak için beraberindekilerle Rey kentinde Hazreti Abdülazim türbesinde oturma eylemi yaptı. Büyük bir ciddiyetle asla meşrutiyete karşı olmadığını, saltanatı kısıtlamak istemediğini fakat işlerin düzeltilmesi ve adaletin gerçekleşmesi için yasaların bir zaruret olması gerektiğini belirterek Müslüman ülkede bu yasanın din ahkamı olması veya en azından şer'i ahkama uygun olması gerektiğini, İslam'ın göz ardı edilmemesi ve bizzat kendisinin yeni bir istibdada dönüşmemesi gerektiğini belirtti.
Beraberindekilerin aydınlatıcı sözleri yavaş yavaş fitne ortamını yok ediyordu. Bu yüzden meşrutiyet yanlıları çareyi onlarla anlaşmada görünce meşrutiyet kelimesinin din ve şer'i hükümlerle hiçbir muhalefeti olmadığını ilan ettiler. Bu bildiriyle Şeyh Fazlullah Nuri ve beraberindekiler oturma eylemlerine son vererek kente geri döndüler. Fakat meşrutiyet yanlıları yine uygulamada eski yollarına devam ettiler. Onlar bu kez halk arasında Şeyh Fazlullah Nuri'nin konumunu zayıflatmaya çalıştılar. Bunun için Necef alimleri tarafından sahte bir telgraf uydurarak Şeyh'in Müslümanların işlerini sabote ettiği için içtihat makamından alındığını ilan ettiler. Gerçi bu dönemde Şeyh fiilen meşrutiyet yanlılarına karşı hiçbir çalışmada bulunmuyordu. Fakat bu negatif propagandalar bir grubun Şeyh'e suikast düzenlemeye kalkışmasına sebep oldu. Nitekim bu terörde de başarılı oldular.
Kaçar padişahlarından Muzafferettin Şah'ın ölümü ardından Muhammed Ali Şah, Rusların askeri güçlerin yardımıyla Milli Şura Meclisi'ni imha etti ve meşrutiyet yanları ortadan kaldırdı. Fakat uzun bir süre geçmeden meşrutiyet yanları yine Tahran'ı ele geçirmeye başardılar. Tahran'ı ele geçiren Fatih Lideler Ala adında bir meclis kurdular. Bu meclis Muhammed Ali Şah'ın oğlu Ahmet Şah'ı saltanat tahtına oturtarak hükümet yetkilerini de aralarına paylaştılar ve ilk adımda meşrutiyet muhaliflerinden intikam almak oldu.
Böylece Muhammed Ali Şah Rusya elçiliğine sığındı ve meşrutiyet karşıları ise can havliyle kaçmayı kalmaya tercih ettikleri bir dönemde Şeyh Fazlullah Nuri Tahran'da kendi evinde kaldı ve canını kurtarmak için kafirlerin bayrağı altına girmeyi kabul etmedi. Nitekim meşrutiyet yanlıları Şeyh'in evine saldırdılar ve onu dönemin polis teşkilatı Nazmi olan Şehrbani'ye götürdüler. Şeyh Fazlullah Nuri birkaç gün burada gözaltında tutuldu. Fakat bir süre sonra önceki geceden itibaren dar ağacının meydanda hazır olduğu bir ortamda göstermelik bir mahkemede idama mahkum oldu. Hakkında verilen karar Hicri Şemsi 9 Mordad 1228, Hicri Kameri 13 Recep 1327 tarihinde Tahran'da infaz edildi.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri adlı sohbetimizin bugünkü bölümünde İran'ın meşrutiyet devrimi döneminin tanınan dini simalarından Ayetullah Şeyh Fazlullah Nuri'nin hayatını ve mücadelesini kısaca sizlere aktardık.
Programlarımızı www.parsi.com üzerinden takip edebileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.edib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, istiğfarın ne demek olduğu, insan ruhunun yüceltilmesindeki rolünü açıklıyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Tevbe etmenin erkanlarından biri istiğfardır. Yani Yüce Allah'tan bağışlama talep etmek. Bu büyük ilahi nimetlerden biridir. Yüce Allah tevbe kapısını kullarına açık bırakmıştır. Böylece onlar erdemlik yolunda ilerleyebilir ve günahlar onları ele geçirmesin. Zira günah insanları insani yüce zirvesinden yoksun bırakıyor. Günahlardan her biri insan ruhuna, insani sefaya, maneviyat ve ruhsal izzetine darbe vuruyor. Ve insan ruhunun berraklığını bozuyor ve onu bulanıklaştırıyor. Günah, insanda var olan maneviyat yönünü ve insanı bu maddi dünyada diğer canlılardan ayırma sebebinin berraklığını yok ediyor ve onu hayvanlara ve eşyaya yakınlaştırıyor. İşte günah böyle bir şeydir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.